kutsal yazılar diğer kitaplardan çok farklı bir kitaptır. Tüm kutsal yazılar Tanrı esinidir. Ama aynı zamanda inanıyorum ki kutsal ruhun aydınlatması olmadan kutsal kitap kapalı bir kitaptır. Onu okuyabilirsin ama kutsal ruhtan aydınlanma olmazsa anlamakta ciddi güçlüklerle karşılaşırsın. Daha sonra İsa Yeruşalim'e döndü ve öğrencilerine öğretmeye devam etti. Sonra onlara şöyle dedi. Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünü gerçekleşmesi gerektir demişti. Luka 24. bölüm 44. ayette. İsa Mesih kutsal yazıların tümüne inanıyordu. Eski antlaşma kesiminin ilk 5 kitabının Musa peygamberin eliyle yazıldığına inanıyordu. İnanmasaydı Musa'nın yasası diye ondan söz etmezdi. Eski zaman peygamberlerinin Tanrı esiniyle yazdıklarına inanıyor, mezmurların da kutsal ruhun mühürünü taşıdığından hiç kuşkusu yoktu. Ancak biliyordu ki göksel açıklama olmadan öğrencileri kutsal yazıları asla anlayamazlardı. Bu nedenle Luka şöyle diyor. Bundan sonra İsa kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Luka 24. bölüm 45. ayet. Değerli kardeşim, senin de benim de ruhsal anlayışa ihtiyacımız var. Kutsal yazıları kavramamız için Rab anlayışımızı açmazsa kutsal kitaptan hiçbir şey anlayamayız. Bu nedenle de kutsal kitaba saygı ve alçak gönüllülükle yaklaşmalıyız. Ne kadar akıllı olursak olalım, ne kadar aydın sayılırsak sayılalım, ruhsal anlayış ancak Rabbin kendisinden gelen aydınlatmayla mümkündür. Elçi Paulus, Korint'teki imanlara yazdığı 1. mektup, 2. bölüm 9 ve 14. ayetlerde şöyle söylüyor. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsan düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirdikleri için de bunları anlayamaz. 1. Korintliler 2. bölüm 11 ve 14. ayetler. Son 2000 yıl içinde çeşitli düşünceler, akımlar insan mantığını etkilemiştir. Kutsal kitabın artık çağ dışı inanılmaz bir kitap haline geldiğini ileri süren birçok kişi olmuştur. Günümüzde de aynı iddialar maalesef devam etmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, kutsal kitabın Tanrı sözü olmadığını ya da değiştirilmiş olduğunu ileri süren insanlar beni hiç etkilemezler. Mesih inanlısı olmayan birisinin böyle bir tepkide bulunması doğaldır. Aynı zamanda bir kişi ben Mesih İsa'ya iman ediyorum deyip kutsal kitabın Tanrı sözü olmadığını ileri sürerse, ben şahsen onun gerçekten Mesih'e iman ettiğini kabul edemem. Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain kutsal kitaba inanmıyordu. Bir yazısında Twain şöyle dedi. Kutsal kitapta anlamadıklarım beni hiç de rahatsız etmiyor. Onu gerçekten rahatsız eden anladığı parçalardı. İnanıyorum ki iman etmemiş insanın kutsal kitapta anladığı birçok parçalar vardır. İşte bunlar onu rahatsız ettiği için tüm kitabı reddeder. Günahtan söz ediyorum. 30-35 yıl önce gerçekleri araştırırken ben de aynı durumdaydım. Küçüklüğümden beri İncil'in değiştirilmiş olduğunu duymuştum. Arayış içerisinde İncil'i okumaya başlayınca gördüm ki anlamadığım birçok parçalar var. Anladıklarım ise beni gerçekten rahatsız ediyordu. Beni rahatsız eden parçalar bana günahlı olduğumu gösteriyordu. Tabii buna hemen tepki gösterip İncil değiştirilmiştir diye onu kapatıyordum. Ama sonunda gerçeklerle yüz yüze gelmek zorunda kaldım. Günahlı olduğumu kabul edip İsa Mesih'e iman ettim. O günden bu yana kutsal ruh daha önce anlayamadığım gerçekleri sırasıyla gün be gün bana açıklamıştır sevgili dostlar. Bilim adamı Pascal şöyle dedi. İnsani bilgileri sevebilmemiz için onları anlamalıyız. Göksel bilgileri ise ancak sevmekle anlayabiliriz. Sevgi göksel bilginin anahtarıdır. Sevgili dostlar, unutmamalıyız ki Tanrı ile olan ilişkimiz, sevgi ilişkimiz karşılıklıdır. Rab göksel sevgisini bize İsa Mesih'te açıklamasaydı biz ne kutsal kitabı anlardık ne de onu sevebilirdik. Göksel aydınlanma İsa Mesih'e olan iman ile mümkündür. Aydınlatıcı ışık, dünyanın ışığı benim diye kendisini tanıtan İsa Mesih'tir. Yorum. Yorum nedir? Yorum seninle benim, Tanrı'nın sözüne verdiğimiz değerler ve açıklamalardır. Bu yüzden de kiliseler çeşitlilik gösterirler. Yorum insandan insana değişir. İşte bu noktada kutsal yazıların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda bir iki söz söylesem iyi olacak. Birincisi, kutsal kitabın tümü okunmalıdır. Kutsal kitabın bir bütün olarak amacı nedir? Bunu kendimize sormalıyız. Sorarken de önümüze hemen ilk kural çıkar. Oradan buradan bir iki ayet okumakla kutsal kitap yorumlanamaz. Bu nedenle de ben bu yayınlarımızda kutsal kitabı baştan sona size açıklamaya çalışıyorum. Kutsal kitabın tamamı okunmadan belli bir ayet üzerinde yorum yapamazsınız ve yapmamalısınız. Ayetin ele aldığı konuyla ilgili başka ayetleri de hesaba katmalısınız. Konu edilen kutsal yazılar kime hitap ediyor? İkinci konu da budur. Yani yazılanların tarihçesini de bilmeliyiz. Evet biliyorum, Rab bazen bize özel olarak belli ayetler aracılığıyla da konuşabilir. Ama belli bir kişiye hitaben yazılan sözleri kendimize mal edemeyiz. Örneğin Yeşu 1. bölüm 2. ayette Rab Tanrı Yeşu'ya konuşup şöyle diyor. Şimdi kalk bütün halkla birlikte Şerii Irmağı'nı geç. Şimdi birisi bugün kalkıp da İsrail'e gitse ve Şerii Irmağı'ndan karşıya geçse kutsal yazılar yerine geldi mi deriz? Hayır. Az önce okuduğum ayette Rab yalnız ve yalnız Yeşu'ya hitap ediyordu. Tabii ki Yeşu hakkında yazılan ayetleri okurken benim de öğreneceklerim, birçok çıkartacağım da ders vardır. Rab bazı ayetler sayesinde bize hitap edebilir. O zaman o ayet benim için yazılmıştır diyebilirim. Örneğin Rab İsa öğrencilerine birbirinizi sevin dediği zaman bu söz yalnız onlara ait değildi. Her imanlıya hitap etmektedir. Bu konuda şöyle bir kural kullanabiliriz. Tüm kutsal yazılar bana hitap etmiyor ama tüm kutsal yazılar benim yararıma yazılmıştır. Bu basit kuralı aklımızda tutarsak kutsal kitabın yorumlanmasında daha az hata yapmış olacağız. Üçüncü konu ise okuduğum parça hangi konu içindedir? Bir ayeti okurken o ayetten önceki ve sonraki ayetlere de bakıp hangi konu içinde yazıldığını saptamalıyız. Okuduğum parça ne hakkında? Kendime sormalıyım. Sonra bu konuya değinen başka kutsal kitap bölümleri var mı? Ona bakmamız gerekir. Dördüncü dikkat edeceğimiz konu ise orijinal dilde okuduğum parçanın anlamı nedir? Elbette kutsal kitabı okuyabilmemiz için İbranice ya da Grekçe bilmemiz gerekmez. Ancak mümkünse bazı önemli sözcüklerin orijinalini açıklayan özel kutsal kitap sözlüklerinden yararlanabiliriz. Beşinci konu ise kutsal kitabı harfi harfine yorumla. Doktor David Cooper şunu açıkladı. Kutsal yazıların asıl anlamı genel anlamlı olursa başka bir anlamını arama. Bu yüzden söz bağlantısını buna bağlı parçalara hem de genel gerçeklere dayanılarak inceledikten sonra tersini görmediğiniz takdirde her sözcüğü ilk genel harfi anlamda yorumlayabilirsiniz. Çalışma prensipleri. Gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim, diyor Mezmur 119, 18. ayette. Kutsal kitabı okurken sevgili dinleyicim, hepimizin de kullanması gereken bazı prensipler vardır. Bu prensiplere sadık kalırsanız, inanın Rabbin bereketinden hiç de mahrum kalmayacaksınız. Her şeyin bir kullanış tarzı vardır. Ve bazı mallar üzerinde kullanım kılavuzu yazılıdır. Örneğin, doktorun tavsiyesiyle eczaneye gidip de ilaç aldığınız zaman, doktorun verdiği yönergelerden ayrı bir de ilacın üzerinde o ilacın nasıl kullanılacağı konusunda açıklama vardır. Ne kadar basit olursa olsun, baş ağrısı için kullanılan hapların paketlerinde bile nasıl kullanılacağı, günde kaç hap alınması gerektiği, hangi koşullarda hapın kullanılmaması konusunda bilgi verilmektedir. Tanrı sözü de bazı temel prensiplere dayanarak okunmalıdır. Bu yaklaşım çok önemlidir. Yardımcı bir kılavuz olarak ben burada size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Belki buna kutsal kitabın okunmasında 7 adım diyebiliriz. Bunları bağlayıcı bir kural değil de yönlendirici prensipler olarak görebilirsiniz. Şöyle sıralayayım. 1. Her zaman dua ile başlayın. 2. Kutsal kitabı oku. 3. Kutsal kitabı inceleyerek oku. 4. Okudukların üzerinde derin derin düşün. 5. Okuduğun ayetler üzerine başkalarının ne yazdıklarını oku. 6. Tanrı sözüne itaat et. Ve 7.'si sevgili dinleyenler, okuyup anladıklarını başkalarına da aktar. Tabi bunlara kendiniz başka prensipler de ekleyebilirsiniz. Ama sanımca bu 7 prensip en temel prensipler olarak bize yardım edecektir. Şimdi bu 7 prensibi ayrıntılı olarak size açıklayacağım. Ama genel bir kuralı benimsemek istersek şöyle diyebiliriz. Kutsal yazıları mantığınla kavra, mantığınla yüreğine al, yaşamda sergile ve tohum olarak dünyaya ek. Şimdi birinci prensibe bakalım. 1. Dua ile başla. Önceki çalışmalarımızda göksel aydınlatmadan söz ederken kutsal kitabın tüm öbür kitaplardan farklı olduğunu söylediğimi hatırlayacaksınız. Şu açıdan farklıdır. Kutsal kitabı ancak kutsal ruhun verdiği aydınlatma ile anlayabiliriz. Herhangi bir filozofun kitabını eline al ve okumaya başla. O kitabı yazan bir insan olduğu için insanlar tarafından kolayca anlaşılacaktır. Buna benzer biçimde herhangi bir matematik ya da bilim kitabı insan tarafından yazıldığı için insanlarca anlaşılabilir türdendir. İnsan tarafından yazılıp da insanlarca anlaşılmayan bir kitap yoktur diyebiliriz. Tabi yazılan sözler şifreli olmayacaksa. Kutsal kitap ise insan tarafından yazılmadı. Onun yazarı Tanrı'nın kendisidir. Kutsal ruh bize açıklamalar yapmadan onu anlayabilmemiz oldukça güçtür. Aslında kutsal ruh bize öğretmek ister. İsa bu konuda ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olanları size bildirecektir der. Yuhanna 16. bölüm 13. ayette. İşte bu nedenle kutsal kitabı açtığımız zaman mezmur yazarının duasıyla başlamalıyız. Ey Tanrım, gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim der. Mezmur 119. bölüm 18. ayette. Mezmur yazarı kutsal ruhtan aldığı esinle bu sözleri dile getirirken tabi Musa'nın yasasını düşünüyordu. Ama biz bu duayı genişletip tüm kutsal yazıları da içine alıp gözlerimi aç da senin kutsal sözünden şaşılacak şeyler öğreneyim diye dua edebiliriz. Sevgili dinleyicim, Elçi Pavlus Efes'teki imanlılar için dua ederken onların sağlığı ya da sağ salim bir yere ulaşmaları için dua etmedi. Evet belki bu konuda onlara yönelik duaları olmuştur. Ama Efes'teki kilise topluluğuna yazdığı mektupta onlar için nasıl dua ettiğini şöyle belirtti. Bunun için Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, Yüce Baba, kendisini tanımamız için size bilgelik ve vahiy ruhu versin diye dua ediyorum. Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Efesliler 1. bölüm 16 ve 18. ayetler. Paulus'un duasının özü nedir? Paulus dua ediyor ki Tanrı onlara bilgelik ve açıklama ruhunu versin. Ama bu bilgelik ve açıklama ruhunun amacı nedir? Tanrı'yı bilmeleri. Kendisini bilesiniz diye sizlere bilgelik ve açıklama ruhunu versin diye onlar için dua ediyor. Rabbi bilmek için onun sözünü bilmemiz, iyi anlamamız gerekir. Bu olay imanlının hayatında gerçekleşmeye başlayınca onun çağrısında beliren umudun niteliğini, kutsal yaşamlardaki yüce mirasının zenginliğini kavramaya başlayacaktır. Yani yaşamın anlamı, amacı hep kutsal kitabı anlayabilmemizde kilitlenmiştir. İşte haberci Paulus Efes'teki imanlılar için bu şekilde dua etti ve umarım ki birisi benim için dua ediyordur. Eğer ediyorsa tam bu şekilde dua etmesini dilerim. Dua etsin ki yüreğimin gözleri ışığa kavuşsun ve böylece onun çağrısında beliren umudun niteliğini, kutsal yaşamlardaki yüce mirasının zenginliğini kavramaya başlayayım. Değerli dostum, ben de senin için bu şekilde dua etmek istiyorum. İnanıyorum ki bu çalkantılı ve herkesin savaş korkusuyla sarsıldığı bu güvensizlik günlerinde en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi Tanrı'nın bize yönelik isteğini bilmektir. Tanrı'nın isteğini ancak onun sözünü okuyarak bilebiliriz. Tanrı'nın sözü ise ancak kutsal ruhun verebileceği göksel aydınlatma yoluyla kavrayabiliriz. Kutsal ruh bizim öğretmenimiz olmalı. Paulus'un Korint'teki kilise topluluğuna yazdığı ilk mektupta bu düşünceyi görebiliyoruz. Elçi Paulus, 1. Korintliler 2. bölüm 12 ve 14. ayetlerde Mesih inanları hakkında şöyle yazdı. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal haliyle kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul edemez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz. Ruhsal konuları araştırmak amacıyla kutsal kitabı okumakta olan bazı vatandaşlarım bazen bana gelip okuduklarını, anlamadıklarını söylüyorlar. Neden anlamıyorlar? Çünkü kutsal ruhun onlara öğretmesine, onlara eğitmesine izin vermiyorlar. Kutsal kitaba yaklaşım cansal yöndense, yani insani yönden yaklaşıyorlarsa yazılanları anlayamazlar elbette. Çünkü bu konular ruhsal yoldan kavranır. Kutsal kitap tüm öbür kitaplardan başkadır. İçinde yazılmış olanlar ruhun düzeyinde öğretilebilir türdendir. Cansal insan Tanrı ruhuna özgü konuları ağırlayamaz. Gerçekten bunlar ona akılsızlık gelir. Ama Mesih inanlısına gelince Rab kutsal ruhunu verdi ki Tanrı tarafından bize bağışlanan armağanları bilebilelim. Tek eğitmenimiz, öğretmenimiz odur. Tanrı sözünü alıp da gerçekleri bize açıklayabilecek tek kişi yine kutsal ruhtur. Değerli kardeşim, Rab kutsal sözü aracılığıyla bize konuşmak ister. Ancak şu var ki kutsal kitap doğaüstü bir kitaptır ve bize doğal düzeyde hitap etmemektedir. Çünkü Mesih'e ait gerçekleri ancak kutsal ruh alıp da bize açıklayabilir. 1. Korintliler 2. bölüm 11. ayette, insanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez diye yazmaktadır. Çok belirgin bir şekilde kutsal kitap bize onun içindekileri anlayabilmemiz için Tanrı'nın kutsal ruhu bizim öğretmenimiz olmalıdır diyor. Biz insanlar olarak birbirimizi anlayabiliriz. Evet, bazen lisan bir sorun oluyor ama aynı dili konuşuyorsak birbirimizi anlarız. Ama Tanrı'yı anlayamayız. Bazen kuşaklar arasındaki ayrılıktan, anlaşmazlıktan söz edilebilir. Anne babalar çocuklarını anlayamıyorlar. Ya da erginler genç kuşağı anlayamıyor diye iddialar ileri sürülmektedir. Bu anlaşmazlık anlayamamaktan kaynaklanmıyor. Yaş farkı bizim anlayış yeteneğimizi köreltemez. Söylenenleri anlarız ama işimize gelmediği için ya da kendi isteklerimizi uygulamak için anlamıyor gibi davranıyoruz. Aslında biz insanlar birbirimizi çok iyi anlarız. Ama Rab kendisini bana açıklamadan ben onu asla anlayamam. Örneğin Tanrı'nın ne gibi duygulara sahip olduğunu hiç düşündün mü? Ben bazen acaba Tanrı bir cenaze töreninde ne gibi duygulara sahiptir diye düşünüyorum. Rab kendisini bu konuda açıklamasaydı, ben onun bir cenaze esnasında ne gibi duygulara sahip olduğunu bilemezdim. Ama kendisini İsa Mesih'in şahsında açıklamış olan Tanrı, Mesih'in bu durumda gösterdiği tepkiyle duygularını bana açıklamış oluyor. İsa'nın çok sevdiği arkadaşı Lazar öldüğü zaman Rab İsa onun mezarının önünde ağladı. Tanrı'nın bizim için taşıdığı üzüntü ve acıma duygularını biliyorum. Bunları biliyorum çünkü Tanrı'nın ruhu kutsal yazılar aracılığıyla bunu bana açıklıyor. Renan adında Tanrı tanımaz bir Fransız yazarı kutsal kitaba karşı bir kitap yazdı. İlginç olarak kitap Mesih'in Yaşamı adıyla bilinir. kitap iki kesime ayrılabilir. Birinci kesim tarihi açıdan İsa'nın yaşamını ele alır, ikinci kesim ise Mesih İsa'nın yaşamını yorumlar. Birinci kesim yani tarihsel kesim eşsiz bir yapıttır. Gerçekten en güzel ve titiz şekilde yapılan araştırmaların sonunda ortaya çıktı, bu kesin. Kitabı okuduğunuz zaman bunu görebiliyoruz. Mesih'in yaşamının yorumuna gelince en saçma yazıları içerir. En saçma yazıları içerir desem yanılmam. Mesih İsa'yı gerçekten tanıyan bir çocuk bile ondan daha iyi yazabilirdi. Neden bu çelişki? Kitabın bir kesimi üstün bir zekayı sergilerken öbür kesimi neden bu kadar saçma olsun? Bu sorunun yanıtı basittir sevgili dostlar. Tarihsel gerçekleri araştırmak için üstün bir zeka yeterlidir. Bu konuda Tanrı'nın ruhuna ihtiyaç yoktur. Ama göksel bir yaşamın yorumuna gelince, göksel açıklamaya, kutsal ruhun açıklamasına ihtiyaç vardır. Ruhsal konularda kutsal ruhun yorumlamasına, onun açıklamasına ve yönlendirmesine ihtiyacımız var. İsa Mesih'in kendisi bu konuda yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi. Öğrencileriyle konuşurken onlara şöyle dedi. Yuhanna 16. bölüm 12 ve 16. ayetlerde. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olanları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp ve size bildirecek. Babanın her nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Evet, kutsal kitabı okumaya yaklaşırken önce dua etmeliyiz ki kutsal ruh bizi aydınlatsın. İsa Mesih'in kutsal ruh konusunda verdiği vaadi unutmayalım. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak diye yazılmıştır Yuhanna 14. bölüm 26. ayette. Peki sonra ne yapacağız? Kutsal kitabı okuyacağız. Uygulaması oldukça basit bir prensip diyebilirsiniz. Ünlü bir yazarımızın hayranlarından birine sormuşlar. Bu yazarın eserlerini nasıl çalışırsınız? Yanıtı çok basitti. Onun eserlerini okumakla. Kutsal kitap konusunda da aynı şeyi ben de size söyleyebilirim. Kutsal kitabı oku. Kutsal kitabın ne yazdığını bilmek ister misin? İstersen kutsal kitabı oku. Başkaları sana kutsal kitaptan yorumlar yapabilir. Ama sen yine de süreklilik içinde kutsal kitabı okumalısın. Bu senin yaşamın için çok önemlidir.